Sayfa 165. 29. Bu olaydan 4 ay sonra gözlere ışık, gönüllere sevinç dolduran parlak, iç açıcı bir yaz gününün kuşluk zamanında Gülhane Parkı. Yüksek ağaçlardan oluşmuş iki sıra yeşil duvar arasından uzanan cadde hortumlarla sulanıyor. Şehrin kapanık mahallelerinde sıkışmış erkek kadın karışık bir kısım halk kanepelere sıralanmış. Sigaralarını tüttürerek boruların ağızlarından fışkıran suların serpintilerindeki allı yeşilli eleğim sağmalara baka baka keyif çatıyorlardı. Çiftler geziniyorlar, üzerlerine tül örtülmüş cilalı mermer saflığıyla bakışları çeken beyaz baldırlar, bindiği uzun ökçelerin üstünde kimi kez zarif, küçük kıvrılışlarla sendeleyen genç kadın, kavalyesinin koluna iyice yaslanıyor. Böyle dişisiyle kol kola ikiz gezmeye henüz alışmamış yeni Türk kuşağının bu çığırdaki acemiliği gözüküyor. Kadında hoppala pek çok heves, erkekte kolundakini herkeslere göstermeye büyük bir övünç seçiliyor gibiydi. Bir takım halk ağır serseri adımlarla Einstein'ın, Tring'in, Karakaş Macit'in yeşil reklam kanepelerinde sığışacak bir yer bulmak için dolaşıyor. Soluk benizli, uzun kirpikli bir kız, kalabalıktan uzak tek başına bir banko üzerinde, ağaçların taze yaprakları arasından elenen yeşilimtırak bir ışık altında dalgın dalgın kitap okuyor. Yukarıda saray önünde, boğaza karşı oturmuş bir genç ozan, açık başının uzun saçlarını mavi suları öpe öpe gelen rüzgara okşatarak elindeki küçük deftere ara sıra birkaç sözcük yazıyor, haftalık dergiye göndereceği şiiri için esinler bekliyor. Çinili köşkün parka bakan cephesine doğru giden yolun sonundaki kanepeye bir çift genç oturmuş, aralarında açılan konuşmanın özelliğine gömülmüşler. Birbirinin ağzından çıkan sözlerden başka her şeye ilgisiz, hemen dünyadan habersiz, dalgın görüşüyorlar. Delikanlı hasırlı fesini yanı başına koymuş, içine kokulu zarif bir mendil bırakmış. Peruka gibi kabarık, sık saçlarında iri siyah gözlü, tıraşlı yüzünde gevşek düğümlü, boyun bağında, katlarının ütüsü taze elbisesinde moda mankeniyle aktör tutumunu andıran çalım var. Ellerinin esmerliğine karşılık yüzünün beyazlığı, pudrayı yanındaki genç kızdan daha aşırı kullandığını gösteriyor. Genç kadının körpecik vücudu, örtünmeden ziyade süslenmek için büründüğü ve hemen eski çağ kadınlarının yüzlerine tuttukları peçeler kadar ince ipek çarşafı altında her kımıldanışıyla tatlı güzelliğini dışarıya veriyor. Billur kollar, bileklere dek ve süt beyaz göğüs, gerdandan bir karış aşağı orta çizgiye kadar apaçık. Şimdiki hanımlar, ninelerinin yüzlerini kapamak için gösterdikleri özeni, vücutlarının en örtülü kalması gereken kısımları için göstermiyorlar. Sanılır ki Türk kadınının yüzyıllardan beri gizlemekten en çok sıkıldığı organları göğüsleri, kolları ve bacaklarıdır. Çünkü ilk hürriyette kanlı katillerle birlikte hapsedildikleri yerlerden dışarıya en önce fırlayanlar onlar oldu. Genç kızının şakaklarından körpecik yanaklarına doğru köpürmüş siyah ipek dalgalar iniyor. Bunların arasındaki kıvırcık kirpikli şahane zeki gözleri ara sıra pek çekici süzülüşler karşısındakinin bebeklerine saplanıyor. Bir süre ikisi de lakırtıyı kesiyorlar. Aralarında açılan güç meselenin çözümünü birbirinin yüzünde arar gibi derin derin bakışıyorlardı. Bu delikanlı Süha Pertev, genç kız Nevhayal'di. Aralarında geçen konu gençlik hayatlarının en önemli, en coşkulu bir bölümüydü. Olup biten şu: Nevhayal bir gün sinemada kendi yaşında bir kızla yan yana düşer. Görüşürler, birbirlerinden hoşlanırlar. Rikkat Hanım Nevhayal'i Kadırga'daki evine çağırır. Sonra o da gelir. Böylece dostluğu ilerletirler. Senli benli olurlar. Rikkat Hanım bir gün konuğunu abisinin çalışma odasına götürür. Odada kimse yok. Fakat neler var neler. Duvarları dolduran birçok tablolar arasında Süha Pertev'in yaldızlı bir çerçeve ortasına kurulmuş, kendine bir poz vermek için evrene küçük görücü gözlerle bakar gibi yağlı boya bir kurumlu resmi. Odanın bir köşesi resim atölyesi, öbür köşesi müze, daha öbürü de şiir ve sanat perilerine ayrılmış. Süha'nın üzerinde bir eboş, kararmış, kükremiş bir deniz korkunç bulutlara atılıyor. Gökle deniz arasında bir parıltılı çekişme. Orada burada fırtınaya yakalanarak direkleri hemen hemen suya dokunur gibi büsbütün yana yatmış umutsuz birkaç geminin omurga çizgileri görülüyor. Fırçalarda, renklerde abartı var. Ressam sert başladığı etkiciliği yumuşatmaya uğraşmış. Fakat sanatı fırçasına boyun eğdirememiş. Sonunda kendi gösteriş hevesine yenik düşmüş. Küçük bir vazo içinde kirpi sırtı gibi dikilmiş fırçalar, üzerinde boyaları kurumuş büyük küçük birkaç palet. Biraz ötede bir piyano, notalığın üzerinde Beethoven'ın senfoni pastorali, duvara asılı keman, mandolin, kitara, ut, tambur, tef, kudüm, ziller, çalpara. Bin nota sehpası üzerine açılmış bir şansonda şu dizgiler okunuyor. Uyurken uyanırken aşkımızı düşünürüm. Gece düşümde seni görürüm. Ve hep düş görmek isterim. Kavuştuk. Dudaklarını ver sevgilim. Hayatı değersiz aşağı görmemek için öpücüklerine muhtacım. Ne hayal? Bu sanatçı odasının esinleyen havası içinde kendinden geçer gibi oldu. Zihninden bir şeyler uçuşuyor, yüreği tatlı tatlı çarpıyordu. Gençliğinin yaratıcı aşkını kimi kez piyanonun perdeleri, kemanın kirişleri üzerinde şakıyan, kimi kez de muşamba yüzeyinde canlandırmaya uğraşan ve İstanbul'da yüz binde bir eşine rastlanmayan bu delikanlıya karşı kanında bir kaynama oldu. Kendi gönlü, sevmek için işte tam böyle yüksek duygulu, aydın bir tip arıyordu. Buldu. Süha Pertev'i hemen benimsedi. Ve o kadar çabuk kendine mal edindi ki kıskanmaya başladı. O şansondaki sözler neydi? Süha Pertev, uyurken, uyanıkken aşkımızı düşünüyorum diyor. Kime olan aşkını? Gece düşlerinde gördüğü ve onu görebilmek için bütün zamanının düşte geçmesini dilediği sevgilisi kimdir? Süha Pertev'in gönlü artık fethedilmeyecek surette bir başkasının büyüsüne yakalanmış mı? Bu sevda kalesini elde etmek için bu kadar geciktiğine Nevhayal öyle acınıyordu ki. Genç kızın bütün taşkınlıkları bu çalışma odasında resimle, müzikle, şiirle uğraşan delikanlıdan yana oldu. Ona karşı olabilecek gerçekleri seçemiyordu. Örneğin bu odada çalınmak için açılmış gördüğü Beethoven'ın senfoni pastorali ile bu pek hafif şanson arasında zevkçe sanat bakımından hiçbir uyarlık yoktu. Birisinin üstün değerine yükselmiş bir dima, ikincisiyle uğraşmaktan bir tat duyamazdı. Bundan sanat adına duygusu yerleşmemiş acemi, sallapati bir kafanın hoppalığı vardı. Nevhayal bu sanat odasının şimdi edebiyat, felsefe ve şiir bölümüne yürüdü. Yeşil çuhalı şöyle bir böyle bir yazı masası üzerinde geniş bir altlık, türlü biçimde tuhaf tuhaf hokkalar, billur baskılıklar, ortalarından pembe fiyonklarla desteklenmiş renkli kağıtlar, kalemlikler, ufak çiçeklikler, çerçeveler içinde fotoğraflar, minyatürler, kama biçiminde kağıt bıçakları, boncukları parıldayan akşam güneşi abajurlu lamba. Bir edebin yazı odasından çok, bir tuhafiyeci vitrinini andıran öteberi. Kağıtların ufak defterlerin üzerinde başlanmış, yarım kalmış şiirler. Paul Claudel, Andrew Fontaine gibi birkaç Fransız şairin eserleri. Orada burada açık bırakılmış felsefeyle ilgili 4-5 kitap. Bergson'un La Conscience'nin bir sayfasından düşüncenin tasarladığı gelecek birçok olanaklara gebedir. Bundan dolayı gerçek gelecekten daha doğurgandır. İşte bunun içindir ki insan elde ettiğinden daha çok umuttan, gerçekten daha çok hayalden hoşlanır. Biçiminde başlanılmış bir çeviri. Sonra Nietzsche'nin Hayırla Şer eserinden alınmış, senden başka türlü yaşayıp başka türlü düşünen kurbağa kafalı insanların içinde yazdığın şeyleri anlatabilmek güçtür. Tümcesini. Ondan sonra da birkaç defa tekrar edilmiş Fransızca bir tümce. İki anlatım arasında insanı gerçekten büyük bir şaşkınlığa düşürecek bir karşıtlık gösteriyordu. Yazılan şeyi anlatabilmekteki güçlülüklerden söz ettikten sonra, güç anlaşılmak için ne yapabilirsem yapıyorum demekten ne anlam çıkabilirdi? Ve şöyle birçok düşünce döküntüleri. İşte aşk ile düşmanlık olmazsa kadının bu hayat alanında oynayacağı rol pek sönük kalır. Kadını çalıştırmak için değil, sat güzel kalmak için yetiştirmelidir. İşte ilerlemenin en şaşmaz yolu budur. Göze ıspazmoz getirmeyen resim bence platonik hadım aşka benzer. Toprak çalışmakla ürün veriyor, kadınlar zahmetle doğuruyor, hastalıklar, felaketler, uğursuzluklar sürüp gitmekte. En ateşli imanlılar da en soğuk imansızlar kadar acılı kim bilir ruhu nasıl zevkler, tatlar, sefalarda dolduran bir mutluluk olacaktı. 30. Nevhayel'in zihninde bu duygular, bu istekler kaynamaya başladı. Artık haftada birkaç gün şairin kız kardeşi Rikkat Hanım'ın evine taşınıyordu. En büyük eğlencesi, zevki bu olmuştu. Nevhayel yine bir gün bu aşk mihrabında resimleri, notaları, şiirleri, felsefe sayfalarını inceleyip kendinden geçerken birdenbire ota kapısı açıldı. Konuk hanım, kaç zamandır dimağının hayaliyle sarhoş olduğu bu erkek sanat perisini etten kemikten somut varlığıyla karşısında görünce biraz sarardı. Yüreğinde çarpıntılar başladı. Şair bey bu küstahlığını bağışlatmak için yerlere kadar aktör gibi bir eğilmeyle ''İçeriye izinsiz girdiğimden dolayı merhametinize sığınırım. Bunu ruhsal ve karşı konulmaz bir mazeretimden ötürü yaptım. Bu değersiz bucağıma göklerden inen bir melek dadanmış olduğunu kız kardeşim söyledi. Melek bu yer bucağından uçtuktan sonra odaya girince onun burada bıraktığı göksel izler, yücelikler içinde dalıp kendimden geçiyor ve periyle yüz yüze gelmek aşkıyla ölüyordum. İçeri girmezden önce izin istemeyişim, müsaade edilmezse diye felakete uğramak korkusundandır. Özürümün kabulünü, günahımın bağışlanmasını yüce merhametinizden bir daha istirham ederim matmazel, dedi. Bel bükük, boyun kırık, baygın gözler gökte, tapınmayla birkaç kez daha eğildi. Nevhayel çarpıntılı, solgun, eğilişleri eğilişlerle karşılayarak, ''Estağfurullah beyefendi, büyük sanatçılar ruhlarının birden gelen taşkınlıklarına, esinlerine göre davranırlar. Af dilemek sizden önce bendenize düşer. Çünkü müsaadenizi almadan sanat ruhunuzun en saklı bir köşesi olan bu odanıza girdim. Esinlerinizi serptiğiniz, duygularınızı gizlediğiniz eserlerinizi, sayfalarınızı karıştırdım. Periler için hiçbir kalbin, hiçbir sanatın gizlisi olmaz. Onlar dokundukları şeyleri büyüleriyle bu toprağa bağlı olmaktan kurtarıp yüceltirler. Bu lütfunuzdan dolayı ayrıca teşekkürler ederim ve minnettarlarınızım. Bu koltuklamalar karşısında Nevhayel pek çok hoşlanmış, mutlu, sırıtmış. Ondan sonra önlerine açılan yüce aşk kapısından kol kola içeri girmişler. Artık birbirlerini sevdikçe sevmişler. Sonra evlenmeye karar vermişlerdi. Fakat böyle görkemli, şatafatlı aşk töreniyle gönül alıp vermek, gönül oyunculuğu Nevhayel Hanım'ın oynadığı ilk oyun değildi. Bu mutlulukta Süha Pertev'e öncelik etmiş bir düzine kadar genç vardı. Onlar olup biteni öğrenince iş karıştı. İnsan insanın mutlu olmasını çekemez. Hele bir genç, başka bir gencin sevda yolundaki başarısına hiç dayanamaz. Nevhayel'in görünüşte parlak fakat terbiye ve gönülce pek bayağı bir kız olduğu hakkında Süha Pertev'e türlü takma adlarla mektuplar yağmaya başladı. Şair bu atsız dostların kızın bayağılığından kendini korumak için birbirleriyle yarışmalarına, verdikleri gözdağlarına bol bol gülüyordu. Çünkü bu işteki birinci nedenin kıskançlık olduğunu seçemeyecek kadar aptal değildi. Bu gelen mektupları kahkahalarla sevgilisine gösteriyor. Kız da alaylı bir dudak büküşüyle, "Bu heriflerin hiçbirisine tenezzül etmediğim için kuduruyorlar da böyle yapıyorlar," karşılığını veriyordu. Ne var ki Nevhayal Hanım'ın inkar ettiği bu sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Onların sevdalarına karşılık da hemen aynı ateşle ve kendi el yazısıyla verdiği cevaplar, türlü acı yorumlar ve dimağı ateşten çivi gibi batan alaylarla zarf içinde gönderiliyordu. Bu belgelerin suçlamaları önünde Nevhayal Hanım, kadınlığının son sığınağı olan masumluk ve ne yapalım der gibi kendini bırakış tavrını da takınmaktan çekinmedi. İşte o gün parkta bu pek dikenli meselenin çözümüyle uğraşıyorlardı. Öyle ki aralarında parlamış olan büyük sevgi, her ikisinin de birçok gerçeklere karşı göz yummaya ya da durumlarını güçlükten kurtaracak yorumlar bulmaya yetiyordu. Süha Pertev, derin bakışlarının merceği altında, kızın duyuş ve düşünüş havasını seçmeye uğraşarak o suçlama yazılarını birer birer önüne koydukça sevgilisi dalgınlıklar içinde, "Evet, bunca açıklık karşısında gerçeği inkara kalkışmak hem kendimi küçültmek hem sizi aptal yerine koymak demektir. Sizden önce sevdim. Lakin o kadar bilgisizlikle, tecrübesizlikle, saflıkla sevmişim ki bu yaptıklarıma şimdi herkesten çok kendim şaşırıyorum. Gönlünüzde sevgi yeteneği başladığı günlerde şüphesiz bu acemiliklerde siz de bulunmuşsunuzdur. Ahmet de, Mehmet de, Ayşe de, Emine de. Herkes için bağışlanmaya değer bir iş için ben bugün neden fazla utanayım? Ya da erkeklere mübah sayılan bir şey kadınlar için neden bağışlanmaz büyük bir cinayet sayılsın? Siz büyük bir gerçek önünde şüphesiz bağnaz bir eski Türk kafası gibi düşünmezsiniz. Evet evet hakkınız var. Biz yeni kuşak erkekleri dedelerimizden bize sürüp gelen böyle birçok köhne düşüncelerimizi, duygularımızı zamana göre düzeltip değiştirmeliyiz. Bu gerçeklerin derinden derine üstün değerlerine varılmadıkça kadınla erkeğin birbirine karşı olan hukuk ve yeri beliremez. Of şüphesiz. Bugün birçok yaşlı kadınlardan dinliyorum da öfkeden, tiksintiden tüylerim ürperiyor. Örneğin o çağlarda zengin bir erkeğin haremde kapalı 8 karısı olurmuş da o adamın kadın için yine dışarıdan isteklerde bulunması yasaklanamazmış. Lakin o hapse tıkılmış özgür eşlerin birinde, Tanrı esirgesin, bir sevda sapıklığı görülse zavallı kadın en ağır bir cani cezasına uğrarmış. Evlenmesinden önce bir erkek nasıl seviyorsa bir kadın da öyle sevebilir. Artık yeni çağ erkekleri böyle apaçıklıklarla açık gözle ve dik bakmaktan ürkmemelidirler. Çünkü gerçekler önünde geçirilen ürküntü ve onu tanımamak için gösterilen bilgisizce inat onun iç yüzünü değiştiremez. Gerçek her vakit gerçek kalır. Şu da var ki sağıtılması için açılmak istenmeyen yara gizli gizli işler. Tehlikesi her saat daha çok artar. Sonunda toplumsal bir kangren tehlikesini alır. Çünkü erkeğin gövdesi nasıl etten, kemikten, damardan, kandan, sinirden, bir dima ve bir kalpten oluşmuşsa kadının da öyledir. Hayatta bunları ayrı ayrı kanunlara bağlamak pek bilgisizce bir zorbalıktır. Bu yeni çağda geçen çağları yaşatmak isteyenler için hayat yoktur. Artık kendimizi bilelim, doğaya uyalım. Kadın insanlığın yarısıdır. Bu yüzden hukukça da yarının öbür yarıyla eşit olması zorunludur. İşte doğanın uyulması gereken birçok zorunlulukları tanımadıkları için böyle olduk. İnsan kısmı bir hakkı tanımamak için gereken gücü elde bulundurdukça asla tanımaz. Unun mayasındaki barbarlığı bağlayıp kurutmak için kupkuru uygarlık sözü değil, bilim gerek. Yeni hayat, geçmiş yüzyılların ölmüş ahlak ve geleneklerinden değil, gelecek filozoflarının bilimlerinden doğacak. Tarih bir tekerrürden ibarettir. Sözü ne saçmadır? Biz 4. Murat'ın çağını bir daha mı yaşayacağız? İngilizler Elizabeth çağına mı dönecekler? Fransa'da Aziz François de Sales bir daha hükümet mi sürecek? Amerika'da kırmızı gönlerin vahşilikleri yine mi başlayacak? Yenileşme adına değişen şeyler yalnız sözcüklerdir. Usuller yine aynı kaynaklardan akıyor. İnsanlık durmadan eski hataları bir daha bir daha işlemekte inat ediyor. Onun için tarih bir tekerrürden ibarettir deniyor. Ve ardı gelmeyen kötü idarelerin fena sonuçları tekrarlanıp duruyor. İnsanlar arasında zorbalıkla egemen olan birçok kof sözcükler var ki, başlangıçtan beri bunlara birer anlam uydurulmaya uğraşılıyor. Bunların zırvalıklarını ortaya koyma yiğitliğini, yani doğruyu yanlıştan, temelsizden ayırt etme gücünü göstermedikçe, işte böyle kanlara, çamurlara gömülür dururuz. Konu böyle felsefe vadisinde derinleşti. Nihayet Nevhayal, birbirini tanımazdan önceki aşk günahlarını süha perteve söylemek ve böylece kendi hatalarının ağırlıklarını hafifletmiş olmak için sordu. Beyefendi, sevgimizin içtenliğine iki yüzlülük yalan giremez değil mi? Şüphesiz. Birbirimizi aldatmak bayağılığını ne siz kabul edersiniz ne de ben. Bunda hiç şüphe yok. Birbirimizin ne olduğumuzu hiçbir gizli yönü kalmayacak bir doğrulukla bilip sevişmekte ne büyük bir yücelik ve mutluluk vardır. Ölümlerce uyulan bayalıkların üstünde saf tanrısal bir aşk. O halde beyefendi, benden önce gönlünüz kaç sevda yangınına uğradı? Bu soru Süha'nın yanaklarına bir pembelik getirdi. Sanki geçirdiği yangınların kızıllığı gerçeği ispat için yüzüne vuruyordu. Gönlümü sanatın yüceliklerine, coşkularına bağlayan aşktır. Onun için sevgisiz duramam. Kaç kez sevdiniz? Belki 5, belki 6. Aşk sözcüğünün bütün gücüyle mi sevdiniz? Sanırım. Kimilerinde gönlünüz bu ateşlerin yıkımına uğradı mı? Saklayamam, evet. Yüreğinizde yeniden deşilme olanağı taşıyan yara izleri var mı? Gönlüm yoksun olduğu sevgi besinini sizden aldıkça, eski yaralardan birinin değişilmesi olanak için de göremem. Bu sevgilerin kaçından tam anlamıyla tat aldınız? Anlayamadım. Aşklarınızdan kaçı isteğe erişmiştir? Süha Pertev bir daha kızardı. Ne var ki yalansız, iki yüzlülüğe sapmadan namusluca sevişmeye söz vermişti. Bu yüzden boş bulunarak şöyle bir aptallık etti. İkisi. Nevhayal nar çiçeği gibi ateşten bir renk aldı. Kıskançlık kuduz dişleriyle yüreğini birden kavramıştı. Geçmişi kıskanıyordu. Sevgilisi niçin kendinden önce birkaç sevda ateşiyle yanmış olsun? Özellikle niçin bunların içinde son kerteye ermişleri de bulunsun? İki eliyle yüzünü kapadı. Küçük hıçkırıklar içinde titremeler geçirdi. Süha Pertev şaşırarak, ''Ne oluyorsunuz? Bilmeyerek canınızı mı sıktım? Saflığıma, iyi niyetime bağışlayınız.'' ''Ne olduğumu ben de bilmiyorum. Size oranla kendi gönlümü daha temiz ve lekesiz buluyorum.'' ''Affedersiniz. Sizinki kadar tertemiz olmasa da ben de kirli bir yürek taşımıyorum.'' ''Söyle dediniz, söyledim. Ortadan yalanla iki yüzlülük kalkınca meydana çıkacak gerçeklere katlanmak için dayanıklı olmak gerek.'' Gönlümü apaçık gösteriyorum. Bu doğruluğum bir suç oluyorsa siz de bağışlayınız. Bana öğütlediğiniz dayanıklı davranıştan kendi payınıza da yeterince ayırmamız gerekmez mi? Hakkınız var. Doğruluğa alışıncaya dek ikimiz de sıkıntı çekeceğiz. Ne var ki evren evren olalı, iki gönül arasında böyle en ince süzgeçten süzülmüş saf bir sevgi geçmemiştir. Bu gerçekler arasında büyük bir gerçek beni sarsıyor. Nedir o gerçek? Sizden önce de sevdiğimi söylemiştim. Evet. O zaman sevdiğimin geçmişini karıştırıp da onun eski sevgililerini kıskanmak gibi tuhaf bir duyguyla sarsılmamıştım. Demek önceki sevgililerim yalancıymış. Gerçek sevginin ne olduğunu şimdi sizden anlıyorum. Gövde gövdeye o denli yaklaşmışlardı ki, dizden dize geçen bir elektrikle en ince sinirlerine baygınlık getiren birer ürperti geçirerek derin derin bakıştılar. 17. ayrımın sonu. Sayfa 175.